Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Yüz Akı Dergisi'nin Eylül 2020 sayısından muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Kıssalardan Hisseler bölümünde yer alan Hakkı Tevzi ve Tavsiye başlıklı yazıyı sunacağız. Kefilin hak olursa. Ebu Hureyre radıyallahu anh naklediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu kıssayı anlattı. İsrailoğullarından bir kimse arkadaşından 1000 dinar borç talep etti. O ise bana şahitlerini getir, onların huzurunda vereyim, şahit olsunlar dedi. Borç isteyen kişi, fanilerden şahidim yok, şahit olarak Allah yeter dedi. Borç verecek olan kimse de, öyleyse buna kefil getir dedi. Borç isteyen kişi, kefil olarak Allah yeter dedi. Borç verecek olan şahıs, haklısın, doğru söyledin dedi ve belli bir vaadeyle parayı ona verdi. Adam deniz yolculuğuna çıktı ve ihtiyacını gördü. Sonra borcunu vadesi içinde ödemek maksadıyla geri dönmek üzere bir gemi aradı ama bulamadı. Bunun üzerine çaresizlik içinde bir odun parçası alıp içini oydu. 1000 dinarı sahibine hitap eden bir mektupla birlikte oyuğa yerleştirdi. Sonra oyuğun ağzını kapayıp düzledi. Sonra da deniz sahiline gelip, ''Ey Allah'ım, biliyorsun ki ben falandan 1000 dinar borç almıştım. Benden şahit istediğinde ben şahit olarak Allah yeter demiştim. O da şahit olarak sana razı oldu. Benden kefil isteyince de kefil olarak Allah yeter demiştim. O da kefil olarak sana razı olmuştu. Bense şimdi bir gemi bulmak için gayret ettim ama bulamadım. Onu sana emanet ediyorum dedi ve odun parçasını denize attı. Odun denizde akıp giderek gözden kayboldu. Bundan sonra adamcağız oradan ayrılıp kendini götürecek bir gemi aramaya devam etti. Bu arada borç veren kimse de parasını getirecek gemiyi beklemekteydi. Gemi yoktu ama içinde parası bulunan odun parçasını gördü. Onu ailesine odun yapmak üzere aldı. Testereyle parçalayınca para ve mektupla karşılaştı. Bir müddet sonra borç alan kimse de bir gemi buldu ve memleketine geldi. Odun parçası içinde gönderdiği parayı alacaklısının almamış olacağı ihtimaliyle derhal 1000 dinarla adama uğradı ve ''Malını getirmek için aralıksız gemi aradım. Ancak beni getirenden daha önce gelen bir gemi bulamadım.'' dedi. Alacaklı sordu. ''Sen bana bir şey göndermiş miydin?'' Öbürü cevap verdi. ''Ben sana daha önce bir gemi bulamadığımı söyledim.'' Alacaklı dedi ki, Allah Teala Hazretleri odun parçası içerisinde gönderdiğin parayı senin yerine bana ödedi. Yani ihlasın mukabili Cenab-ı Hak sana kefil olarak bana ulaştırdı. Dolayısıyla şimdi getirdiğin 1000 dinar da sana kaldı. Bu vesileyle huzur içinde 1000 dinarına kavuşmuş olarak dön. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin anlattığı bu ibretli hadisede bir müminin gerek Allah Teala'nın hakkını gerekse mümin kardeşinin hakkını ifa için gösterdiği samimiyeti ve gayreti temaşa etmekteyiz. Bu samimiyetin mükafatı olarak da nail olduğu yardımı görmekteyiz. Cenab-ı Hak Asr suresinde insan elbette hüsrandadır, zarar ve ziyandadır buyurduktan sonra ancak şu şartları yerine getirenlerin zarardan kurtulacağını beyan eder. İman edip salih ameller işlemek, hakkı ve sabrı yaşamak ve birbirine tavsiye etmek. Üzerimizdeki hakkın ifası ve tevzii çok geniş bir husustur. Hak mefhumunu 5 kısımda mütalaa edebiliriz. 1. Hak, Rabbimizin hakkı. Hakkın ifası ve tavsiyesinde en başta gelen 1. hak Rabbimizin hakkıdır. Zira Cenab-ı Hak bizi yoktan var etti, insan olarak dünyaya getirdi. Göklerde ve yerde ne varsa bizim için yarattı. Sayamayacağımız kadar çok maddi ve manevi nimetlerle bizleri perverde eyledi. İnsanın bunca nimet karşısında şükretmesi, yani hayatını Cenab-ı Hakk'ın istediği muhtevada, ilahi talimatlar istikametinde yaşayarak Allah'a dost olma yolunda mesafe kat etmeye çalışması elzemdir. Yukarıdaki kıssada da borçlu mümin, Allah'ı şahit ve kefil gösterdiği için parayı denize atmak pahasına da olsa sözünü yerine getirme azim ve kararlılığı gösterdi. Çünkü müminler yeryüzünde Allah'ın şahitleridir. Doğru sözleriyle, salih amelleriyle, hakkaniyete uyan muamelatlarıyla ve güzel ahlaklarıyla Allah'ın dinini en güzel şekilde temsil etmeleri icap eder. Üzerimizde Rabbimizden sonra en çok Fahri Kainat Efendimizin hakkı vardır. Peygamber Efendimizin ümmetine olan şefkat ve merhameti bir anne babanın evlatına olan şefkatinden daha yüksek ve ileriydi. Ümmetinin açlığı, ızdırabı ve sıkıntısı ona kendi açlığını, kendi ızdırabını unutturdu. Ümmetinin müşkil durumda kalması, zulüm ve çile içinde bulunması onun gönlünü dilhun ederdi. O sallallahu aleyhi ve sellem bin bir meşakkate tahammül ederek bize hak dini tebliğ etti. Bize Allah'ın ayetlerini okudu. Kitap ve hikmeti talim etti, tezkiye buyurdu. Her neye muhtaç isek onu ondan öğrendik. Mehmet Akif ne güzel söyler. Dünya neye sahipse onun vergisidir hep. Medyun ona cemiyeti, medyun ona ferdi. Medyundur o masuma bütün bir beşeriyet. Ya Rab, bizi mahşerde bu ikrar ile haşret. Resulullah Efendimiz'e ümmet olmak meccanen nail olduğumuz muazzam bir nimet. Bu nimetin şükrü için ona layıkıyla ümmet olmaya gayret etmemiz ve sünnet-i seniyyesine sarılmamız lazımdır. Üzerimizde böyle büyük bir hakkı bulunan Peygamber Efendimizin bizden arzusu şudur. Sakın günah işleyerek kıyamet günü yüzümü kara çıkarmayın. Beni üzmeyin, mahcup etmeyin, beni sevindirin. İnsan yalnız yaşayamaz. İstidatlar farklı farklıdır. Herkes istidadınca bir takım vazifeleri üstlenir ve toplum meydana gelir. Dolayısıyla herkes birbirine muhtaçtır. İhtiyaçlar maddi ve manevidir. Fakir, zenginin maddi yardımına muhtaçtır. Zengin de fakirin duasına muhtaçtır. Cenab-ı Hak müminleri birbirine zimmetlemiştir. İslam toplumundaki her fert diğer fertlere karşı mesuliyet taşır. Kimse ümmetten bigane yaşayamaz. Anne baba, zevç zevce, evlat, akraba, komşu, emri altındakiler, satıcı, müşteri, amir, memur, ortak olmak gibi her vaziyet ve makam, irtibatlı olunan kişiler üzerinde hususi mesuliyet ve haklar meydana getirir. Bunların hepsine kul hakları denilir. Cenab-ı Hak da Mahkeme-i Kübra'da hak sahiplerini karşı karşıya getirecek ve adil bir muhakeme tesis edecektir. Kul hakkı tereddüt ettiği zaman onu ancak hak sahibi affedebilir. Allah yolunda canını veren şehidin dahi bütün günahlarının affedileceği bildirilirken kul hakları istisna edilmiştir. Hak meselesi asla küçük görülmemelidir. Trafikte bir kişinin başka arabaları kaidelere muhtelif şekilde sollaması da hak meydana getirir. Alt katta oturan komşunun camını yahut balkonunu kirletecek şekilde pencereden kilim silkelemek de hak meydana getirir. Havai fişeklerle, yüksek sesli hoparlörlerle komşuları rahatsız etmek kul hakkı meydana getirir. Dedikodu, laf taşıma, tecessüs kul hakkıdır. Bütün bu haklarla mahşer yerinde karşılaşılacağı unutulmamalıdır. Kul haklarına riayet halinde titiz ve takvalı bir hayat yaşamak her müminin farikası olmalıdır. Eğer bir hakka girildiyse mutlaka sahibiyle helalleşilmelidir. Bu hususta mahcup duruma düşmek endişesi duyulmamalıdır. Zira hadis-i şerifte buyrulur: "Ey insanlar! Kimin üzerine geçmiş bir hak varsa onu hemen ödesin. Dünyada rüsva olurum demesin. İyi biliniz ki dünya rüsvalığı ahiret rüsvalığından çok hafiftir." Eğer hak sahibi vefat etmiş yahut kendisini bulmak mümkün değilse, onun adına hayır hasenatlar yapılmalı ve istiğfar edilmelidir. Resulullah Efendimiz, hakkaniyet ve adaleti en zirvede gözettiği halde, helalleşmenin ehemmiyetini bize göstermek için, vefatına yakın günlerde herkesin olduğu bir meydana çıkarak şöyle buyurdu: "Nihayet ben de bir insanım. Aranızda bazı kimselerin hakları geçmiş olabilir. Kimin sırtına vurmuşsam, işte sırtım gelsin vursun. Kimin malından sehven almışsam, işte malım o da gelsin alsın." Fahri Kainat Efendimizin son nefesinde de ümmetine vasiyetleri, emirleri altındakilerin haklarına riayet etmeleri olmuştur. Muamelatta, yani insanların birbirleriyle olan alışveriş, kira, ücret ve benzeri münasebetlerinde kul haklarına çok titizlik göstermek icap eder. Yukarıda anlatılan kıssada da kişi borç aldığı kişiye söz verdiği vakitte borcunu ödemek için büyük gayret sarf etmiştir. Bu vesileyle karz-ı hasen üzerinde duralım. Cenab-ı Hak kullarını birbirlerine muhtaç kılmış ve birbirlerine zimmetlemiştir. Maddi bir ihtiyacı olan kişi imkanı olunca geri ödeyebileceğine inanıyorsa, karşılıksız bir yardım almak yerine mümin kardeşinden ödemek üzere borç almak ister. Bu noktada imkan sahibi olan mümin kardeşinin de onun bu borç talebini kabul etmesi bir fazilet olur. Dar vaziyetteki kardeşine ödeme zamanını sıkıştırmadan borç vermeye karz-ı hasen denir. Karz-ı hasen, yerine göre sadaka vermekten daha faziletli olur. Dinimizde faiz yasaktır. Bu sebeple müminlerin nakdi ihtiyaçlarını çözmek, insanları günaha düşmekten de koruyacaktır. Günümüzde maalesef insanlar arasında itimat öyle azaldı, bencillik ve cimrilik öyle yayıldı ki, kimse kimseden borç istemiyor ya da bankalardan kredi alıp faize bulaşıyor. Maalesef pek çok insan kredi kartlarıyla ay sonunda ödeyemeyeceği kadar alışveriş yapıp borç biriktiriyor, faize saplanıyor. Hadis-i şerifte buyrulur: "Kim darda kalmış borçlu bir kimseye kolaylık sağlarsa, Allah da ona dünyada ve ahirette kolaylık sağlar." Buna karşılık, borç alacak kişilerde gereksiz yere israf ve lüzumsuz harcamalar için borca girmemeli, borcunu ödemeyi sebepsiz yere asla geciktirmemeli, vadesine riayet etmelidir. Kıssada borç alan kişi, gemi bulamamasına ve arada koca bir derya bulunmasına rağmen borcunu ödemek hususundaki samimiyeti sebebiyle parayı bir tahtaya koyup denize bırakır. Cenab-ı Hak da onu alacaklıya ulaştırır. Bu kişi, "Para denizde kaybolur gider" dememiş, gemi buluncaya kadar vadeye riayet edememenin meydana getireceği kul hakkını elinden gelen bir yolla gidermeye çalışmıştır. Günümüzde işlerin bozuldu ve benzeri mazeretlerle borçlarını ödemeyip birçok alacaklısını mağdur etme yoluna gidenlerin olduğunu üzülerek görmekteyiz. Bu menfi misaller sebebiyle kimse kardeşine borç vermez, vadeli satış yapmaz hale gelmekte. Bu da İslam toplumu için hiç arzu edilmeyecek bir manzara arz etmektedir. Alacak verecek meselesinde iki taraflı anlayış, ihlas ve denge içerisinde olmak lazımdır. İşin içine suistimal girmediği müddetçe Allah her iki tarafa da rahmetle muamele buyurur. Ancak nefsani hesaplar girerse ilahi rahmet aradan çıkar ve kul hakkı tereddüt eder ki bu da Cenab-ı Hakk'ın af buyurmadığı bir husustur. Cenab-ı Hak kul hakkını sahibine havale etmekte, kendisi doğrudan affetmemektedir. Diğer taraftan borcu ödemeyen ve sebepsiz geciktiren kişilerin gıdasına haram karışmış olur. Bunun sonu da manen felakettir. Samimi olarak ödeme niyetiyle borç alan kimseye Allah Teala ödeme kolaylığı sağlar. Eğer borçlu istismar ve suistimale düşmeksizin borcunu ihlasla ödeme gayretinde ise Allah ona bir çıkış kapısı ihsan eder. Bu meyanda uhdesinde mal varlığı bulunan bir kimse onu satmayıp borcunu ödemezse mesul olur. Yani borçlu herhangi bir çare bulamadığında çok hayati olmayan imkan ve emlakini satıp borcunu ödeme yoluna gitmelidir. Kul hakkı bahsinde bugün en çok ihmal edilen hususlardan biri de miras meselesidir. İslam'ın feraiz adlı bir miras hukuku vardır. Her Müslümanın miras taksiminde bu hukukun icabını sorup öğrenmesi ve buna riayet etmesi gerekir. Memleketimizin bazı yerlerinde bu hak çiğnenerek kız evlatlara mirastan hiçbir şey verilmemekte, bazı yerlerde de erkeğin hakkı gasp edilmektedir. Bu mevzuda haksızlığın örf hale gelmesi de kabul edilemez. Dinimizde örf, şer'i hükümlere muhalif olmadıkça muteber görülebilir. Şer'i hükümlere ters düşen örf reddedilir, lağvedilir. Cenab-ı Hak miras taksiminin keyfiyetini bildirdikten sonra şöyle buyurmuştur. Bunlar, bu miras hükümleri Allah'ın koyduğu sınırlardır. Kim Allah'a ve peygamberine itaat ederse Allah onu zemininden ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. Orada devamlı kalıcıdırlar. İşte büyük kurtuluş budur. Kim Allah'a ve peygamberine isyan eder ve onun koyduğu sınırları aşarsa Allah onu ebedi kalacağı cehennem ateşine sokar. Onun için alçaltıcı bir azap vardır. Peygamberimizin risaletten önce dahi kavmi arasındaki sıfatı el-emin es-sadık idi. Herkes en kıymetli eşyalarını ona emanet ederdi. Onun hiçbir zaman yalan söylemediğini ve kendisine emanet edilen her şeye asla hıyanet etmediğini hepsi çok iyi bilirdi. Bir mümin de el-emin ve es-sadık olmaktan nasip almalıdır. Anlatılan kıssada borç veren şahıs şahit ve kefil istemektedir. Borçların yazılması ve borç akdine şahit tutulması Cenab-ı Hak tarafından da tavsiye edilmiştir. Zira gelecekte borcun miktarı ve vadesi üzerinde bir anlaşmazlık çıkarsa şahitlerin yahut bir vesikanın bulunması adaletin tesisine yardımcı olur. Fakat kıssada borç isteyen kişinin gösterebileceği bir şahit olmadığından samimi bir şekilde Cenab-ı Hakk'ı şahit gösterir. Mümin kardeşi de bu şahitliği kabul eder, yani kardeşine itimat eder. Bu İslam toplumunun güzel bir manzarasıdır. İdeal İslam toplumunda herkes birbirine güvenir, itimat eder. Çünkü herkes hak mefhumuna sahiptir, onu yaşar ve tavsiye eder. Kıssadaki şahıs parayı bir tahta parçasına koyarak denize atmaktadır. Denize atılan bir şeyi tekrar bulmak veya karşı kıyıdaki muhatabına onu salimen ulaştırmak neredeyse imkansızdır. Fakat kazancı helal olduğu için Allah onu muhafaza etmiştir. Allah'a samimi kulluk ve takvamız nispetinde Cenab-ı Hak olmazları oldurur, zorlukları kolaylaştırır. Yeter ki müminler yalnız ona kulluk etsinler ve yalnız ondan yardım istesinler. Nitekim Hızır kıssasında da evlatları için parasını toprağa gömen kişinin helal malını korumak için Cenab-ı Hak Hızır'ı göndermişti. Hızır o definenin üzerindeki duvarı tamir ederek evlatların büyüyüp yetişmesine kadar zaman kazandırmıştı. Paranın menşei nasıl tasarruf edileceğine tesir eder. Kişinin iradesini de tesir altına alır. Kısaca para kazanıldığı yere doğru akıp gider. Sahibinin değil, paranın iradesi vardır. Hayırlı ve helal para hayra, diğer taraftan şer bulaşan para da şerre akar. Hayatımıza israf varsa bu hal kazancımızın röntgenidir. kıssada borç alan kişi samimiyetle Allah'ı şahit tutmakta ve o sözü yerine getirmek için de elinden gelen ne varsa yerine getirmektedir. Ancak gafil insanlar alışverişlerinde, pazarlama ve pazarlıklarında sıklıkla yemin ederek Allah'ı söyledikleri sözlere şahit tutarlar. Mesela, "Vallahi bana şu kadara mal oldu." gibi sözlerle karşı tarafı teklif ettikleri bedele razı etmeye çalışırlar. Yahut bazı ustalar, üreticiler iç dünyalarında emin olmadıkları halde "Vallahi bu işi şu gün bitireceğim." diyerek muhataplarını ikna etmek yolunu tutmaktadırlar. Eğer bu söyledikleri yalansa çok büyük bir günah işlemiş olurlar. Ayet-i Kerime'de buyrulur. Antlaşma yaptığınız zaman Allah'ın ahdini yerine getirin ve Allah'ın üzerinize şahit tutarak pekiştirdikten sonra yeminleri bozmayın. Şüphesiz Allah yaptığınız şeyleri hakkıyla bilir. Hadis-i şerifte şöyle ikaz buyurulmuştur. Yalan yere edilen yemin malın sürümünü artırır ama bereketi yok eder. Mü'min, mü'minin derdiyle dertlenmelidir. Ona güven ve itimat telkin etmelidir. Onu istismar etmemeli, bilakis onun yardımına koşmalıdır. Dünyanın dört bir yanındaki kardeşlerimize kadar yardım etmemiz, hiçbir şey yapamıyorsak onları dualarımızda unutmamamız zaruridir. İnce düşünüldüğünde mazlumlara bigane kalmakta da kul hakkı tereddüt eder. Global güçlerin ezdiği ve çiğnediği mazlumlara karşı vazife ve mesuliyetlerimizin farkında mıyız? Kardeşlik hukukunu gözetmekte ne kadar hassas olmamız gerektiğini Cenab-ı Hak şöyle bildirir. Yapacağınız hayırlar bilhassa kendilerini Allah yoluna adamış, bu sebeple yeryüzünde kazanç için dolaşamayan fakirler için olsun. Kendilerini öyle gizlerler ki bilmeyen kimseler iffetlerinden dolayı onları zengin zanneder. Sen onları simalarından tanırsın. Sen onları yüzlerine bakınca tanımalısın. Kalbin adeta bir röntgen halini almalı ve halini arz etmeyen mahrumları bile tespit edebilmeli. Çünkü onlar yüzsüzlük ederek istemezler. Yaptığınız her hayrı muhakkak Allah bilir. Demek ki sadece halini arz edip isteyebilen kardeşlerimize yardım etmemiz kafi değildir. Halini arz edemeyenleri de arayıp bulmak vazifemiz vardır. Üzerimizdeki bir hak da mahlukatın hakkıdır. Zira Rabbimiz onları bizler için halk etmiştir. Zira onlar Cenab-ı Hakk'ın el-bari, bir örnek olmaksızın yaratan ve el-musavvir, en güzel surette tasvir eden, şekil veren isimlerinin tecellileridir. Onlar bizim maddi ve manevi hizmetimizdedir. Onlardan gıdalanırız, istifade ederiz. Onları seyreder, ilahi sanatı tefekkür ederiz. Kainat kitabının sayfalarını tezyin eden bu türlü türlü mahlukat bize emanettir. Onlardan istifade ederken zulümden, gaddarlıktan ve merhametsizlikten uzak durmamız icap eder. Kapımızdaki kedi, köpek, kanadı kırık bir kuş her birine merhamet göstermeli, mahlukata Halık'ın şefkat nazarıyla bakmalıyız. Resulullah Efendimiz'in ve onun rahlesinde yetişen hak dostlarının hayatlarında mahlukata şefkat nazarıyla bakmanın eşsiz misalleri vardır. Bir misal verelim. Abdullah bin Cafer bir seyahat esnasında bir hurma bahçesine uğradı. Bahçenin hizmetçisi siyahi bir köleydi. Köleye 3 adet ekmek getirmişlerdi. Bu sırada bir köpek geldi. Köle ekmeklerden birini ona attı. Köpek ekmeği yedi, öbürünü attı, onu da yedi. Üçüncüyü de attı, onu da yedi. Bunun üzerine Abdullah bin Cafer ile köle arasında şöyle bir konuşma geçti. Senin ücretin nedir? İşte gördüğünüz 3 ekmek. Niçin hepsini köpeğe verdin? Buralarda hiç köpek yoktu. Bu köpek uzaklardan gelmiş olmalı. Aç kalmasına gönlüm razı olmadı. Peki bugün sen ne yiyeceksin? Sabredeceğim. Günlük hakkımı Rabbimin bu aç mahlukuna devrettim. Bu güzel ahlak karşısında hayran kalan Abdullah, Subhanallah, bir de benim çok cömert olduğumu söylerler. Halbuki bu köle benden daha cömertmiş, buyurdu. Ardından da o köleyi ve hurma bahçesini satın aldı ve köleyi azat edip bahçeyi ona hediye etti. Hiçbir canlıya zaruri bir sebep olmaksızın asla zarar vermemeliyiz. Zararı def ederken öldürmek yerine mümkünse uzaklaştırma yolunu aramalı ve bulmalıyız. Bilhassa anız yakmak ne büyük bir acımasızlıktır. Yakılan tarlalardaki türlü mahlukat o yangının içinde yanarak feci şekilde katledilmektedir. Peygamberimiz yakılmış bir karınca yuvası görünce üzüntüsünü şöyle dile getirmiştir. Kim yaktı bunu? Ateşle azap vermek sadece ateşin Rabbine mahsustur. O da müstehak olanları cezalandırır. Bu manada avcılık da geçmişte gıda ve giyinme ihtiyacı gibi zaruretlere mebni olarak helal kılınmıştı. Bugün eğlence adı altında avcılık, merhametsizlik ve vicdansızlıktır. Zira nice yavruları annesiz bırakmaktır. Zaten vahşi kapitalizmin emrindeki teknoloji, ekolojik dengeyi bozarak birçok mahlukatın neslinin tükenmesine ve büyük zarar görmesine sebebiyet vermektedir. Hayvanları hor görüp onların haklarına ehemmiyet vermemek asla doğru değildir. Hadis-i şerifte mahlukatın haklarının Allah katında ne kadar kıymetli olduğu şöyle bildirilmiştir. Bir kadın kedisini ihmal edip ölümüne sebep olması yüzünden cehennemlik oldu. Bir günahkarsa susuz bir köpek gördü, ona su vermek için zor şartlarda kuyuya indi, ayakkabısıyla ona su içirdi. O da affa nail oldu. İslam, mahlukatın hakkına dahi bu kadar ihtimam gösterirken, Batıysa vahşi bir sömürgecilikte meşgul olduğu 1800 ve 1900'lü yıllarda Afrika ve Avustralya gibi coğrafyalardan getirdiği siyahi hemcinslerini Avrupa ve Amerika'da hayvanat bahçesi gibi yerlerde kafeslerde sergiledi. Böyle ağır bir insanlık ayıbını yıllarca sürdürdüler. İşte hümanist diye gösterilen Avrupa'nın maskeli yüzü. Merhamet ve şefkatin bulunmadığı bir toplumda insanlıktan bahsedilemez. O toplumda insan yoktur, vahşet vardır. Bu cihan imtihan mektebidir. Dolayısıyla her şey imtihan malzemesidir. Mülk Allah'ındır. İnsan bu dünyaya mülkle gelmediği gibi bu dünyadan da mülkle gidemez. Demek ki insan dünya hayatında sadece bir emanetçidir. Dolayısıyla dünyada mülkiyetine giren her eşya, mal ve mülkle mümin arasında bir hukuk tereddüt eder. Onu nasıl elde etti, nasıl kazandı, onu nasıl kullandı, nasıl tasarruf etti? İsraf ve pintilik mi etti, onu nefsine mi tahsis etti? Yoksa nefsine kafi miktar verip gerisini infak ederek eşyayı ahiret malzemesi mi eyledi? Bir veznedarın kendisine emanet edilen paralara gönül bağlaması ne kadar abestir. Onun tek vazifesi paraların gerçek sahiplerinin verdiği vazifeyi yerine getirmektir. Zira mülk Allah'ındır. Mümin, mülk sahibi olan Allah'ın emanetçisidir. Elindeki mal ve imkanları ilahi talimatlar istikametinde kullanmalıdır. Bu tasarrufta şunlar yasaktır. Pintilik, nimeti kendi için saklamak, israf, nimeti kendi için ziyan etmek. İkisi de aynı, ikisi de nimeti insanın kendi için bencilce kullanmasıdır. Zira insanı elindeki her nimet hususunda bekleyen bir hesap vardır. Ayeti kerimede buyrulur. Sonra o gün, kıyamet günü, nimetlerden mutlaka hesaba çekileceksiniz. Ya Rabbi, bizleri ebedi hüsrandan muhafaza buyur. Üzerimizdeki hakların şükrünü eda edebilen, hakkı tevzi ve tavsiye eden kullarının zümresine ilhak eyle ya Rabbi. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'da Sesli Dergi'de bu akşam Yüz Akı Dergisi'nin Eylül 2020 sayısından muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı ve derginin Kıssalardan Hisseler bölümünde yer alan Hakkı Tevzi ve Tavsiye başlıklı yazısını paylaştık. Böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Geceniz hayır olsun efendim. Hoşçakalın.